Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine.
Dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksenden herkese merhabalar. 27 Haziran 2018 Çarşamba gününde Dünya'dan haberlerle karşınızdayız. 24 Haziran sonrası durum yine konuşuluyor, tartışılıyor. Beyaz Saray'dan açıklama geldi dün akşam. Amerikan Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak seçim zaferinden dolayı tebrik etti. İkili ilişkilerle ilgili vurgular var. Tabii sıkıntılar da var, sıkıntılı başlıklar da var. Amerikan dışişlerinden yapılan açıklamalar var. Avrupa Birliği ile ilişkilerde yine AB Konseyi'nin Türkiye'nin AB'den uzaklaştığı yolunda ve müzakerelerin artık durdurulmuş olduğu yolunda mesajlar geldi. Endişeleri dile getiren Türkiye'den tepkiler var. Hepsini aktarmaya çalışacağım programın ilk yarısında. Mali krizle ilgili değerlendirmeler var. Hem dış politikada hem ekonomide Türkiye'yi sıkıntılı bir dönemin beklediği bütün bu başlıklardan anlaşılıyor. Programın ikinci yarısında İktisatçı, Cumhuriyet Gazetesi yazarı, iktisatçı Ergin Yıldızoğlu'na bağlanıp soracağız. 24 Haziran tablosu bize ne anlatıyor? Bundan sonra Türkiye ekonomide, siyasette, dış politikada nereye doğru yönelebilir? Bu dünya tablosunda, bu kargaşa ortamında neler olabilir? Kendisine yönelteceğiz sorularımızı. Dünyadan başka başlıklarım da var elbette. Onları da programın ilk bölümünde aktarmaya çalışacağım size. Frekanslarımızı tekrarlayalım. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91.0, Bursa'dan 101.4, Kocaeli'nden 90.2. İnternetten Sputnik Türkiye'nin web sitesinden, yine cep telefonlarınıza indirebileceğiniz Sputnik uygulamasından yine bizleri dinleyebilirsiniz. Akşam tekrar da var, 11-12 arasında Ekseni dinleyebilirsiniz. Başlayalım. Evet, Beyaz Saray'dan açıklama geldi. Amerikan Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayıp seçim zaferinden ötürü tebrik etmiş ve ikili ilişkilerde işbirliğine vurgu yapmış. Beyaz Saray açıklamasına bakılırsa, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü tarafından yazılı açıklamayla duyuruldu. Bütün bunlar iki gün geç geldi, onu belirtmek lazım. Trump'ın yeniden seçilmesini tebrik etmek, müttefik ve stratejik ortaklar olarak ABD ile Türkiye arasında güçlü bağların altını tekrar çizmek için Türkiye Cumhurbaşkanı ile görüştüğü bilgisi paylaşıldı. İki liderin ilişkilerde meselelerin çözümü noktasında ortak bir kararlılık olduğu vurgulandı açıklamada. Ortak stratejik meydan okumaları eline alınırken işbirliğini artırmaya olan bağlılıkların yeniden dile getirildiği ifadesine yine yer verildi. Her alanda ilişkilerin geliştirilmesi. Ayrıca Membiç ile ilgili ortak yol haritasının uygulanması ve terörle mücadele konularında birlikte çalışmaya devam edilmesinin önemi de vurgulanmış görüşmede. Amerikan Dışişleri Bakanlığı'ndan ise biraz daha zıt açıklamalar geldi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Wes Mitchell, Ankara'nın Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alma anlaşmasını uygulaması hayata geçirmesi halinde Washington'ın yaptırımlarıyla karşı karşıya kalacağı tehdidi savurdu. Wes Mitchell daha önce de benzeri bir açıklama yapmıştı. Senato'nun Dış İlişkiler Komitesi'ne konuşmuş bu sefer. Net biçimde ilettik S-400'lerin alınmamasını. ABD'nin düşmanlarına yaptırımlarla karşı koyma yasası kapsamında yaptırımlar getireceğiz demiş. Yetinmemiş bununla, 5. nesil savaş uçakları F-35 ki Türkiye'de proje ortaklarından, bu uçakların Türkiye'ye teslimatını bu alımın, S-400 alımının engelleyebileceğini de belirtmiş Wes Mitchell. Daha önce de bunu da söylemişti. İlişkileri canlandırmak zora girer ifadelerini kullanmış. Yani olağanüstü halin tabii derhal kaldırılması gibi Türkiye'de seçim sonrası iklime dair mesajları da var. Ama diğer yandan da işte Trump yönetiminin de Rusya ile ilişkileri iyileştirme amacında olduğunu söylemiş. Hem düşman görüyorlar hem iyileştirmekten bahsediyorlar. Dikkat çekici restler. Erdoğan yönetimi artık cumhuriyet, parlamenter demokrasi yok Türkiye'de. Yeni bir sistem başladı. Başkanlık sistemi, Türk tipi bir başkanlık sistemi bu. Yeni hükümet şekillenecek işte, iş adamlarından oluşacak, kültür insanlarından deniliyor. Böyle açıklamalar var yetkililerden. Bu hükümet şekillensin bakalım. Dış politikada dümende kim olacak, nasıl olacak ve Amerika'nın bu tip açıklamalarına nasıl yanıtlar verecek göreceğiz. Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk ve Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 24 Haziran seçimindeki başarısından dolayı tebrik etmişler. Ortak imzalı bir tebrik mektubu göndermişler. Yolu yordamı da bu olmuş. Mektubu da Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği Konseyi yayınlamış bu mektubu. Ortak çıkar alanlarında birlikte çalışmaya devam edilmesi vurgusu yer alıyor. Bunlar da güvenlik, göç ve enerji gibi hususlar olarak sıralanmış. Ama tabii bütün bunları yaparlarken AB Genel İşler Konseyi'nin Türkiye ile gümrük birliğinin genişletilmesi için müzakerelere şu an için başlamama kararı aldığı da da aktaralım. Avusturya'nın bu arada Türkiye ile üyelik müzakerelerine resmen son verilmesi talebini yeniden dile getirdiği, bunu bir süredir ısrarla Avusturya dile getiriyor ama bu talebin destek görmediğini, bir kez daha destek görmediğini anımsatalım. Son verilsin kararına, talebine red kararı verildi. Ama tabii şunu belirtmek gerekiyor. Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki müzakereler zaten durmuş durumda. Çıkmaz da. Yani yeni açılması gereken maddeler var, başlıklar var. Müzakere başlıkları var. Uyum, yasal çerçevenin, hukuki çerçevenin uyumlaşması için. Ama o mümkün olamıyor, bir türlü açılmıyor. Kapanması gerekenler kapatılamıyor, gözden geçirilemiyor. Dolayısıyla aslında ortada böyle bir donmuşluk hali var. Yani zaten durmuş da Avusturya artık hani noktayı koyalım diyor. Mali yardıma devam etme kararı almış Avrupa Birliği. Mali ve teknik yardımı sürdüreceği kararı almış. Tabii ki Türkiye'deki hukukun rafa kaldırılması, demokratikleşmenin tümüyle tersine dönmüş olması, özellikle de 15 Temmuz darbe girişiminden sonraki gelişmelerden bu yana bütün bunların onarılması talepleri, temel insan haklarının karşılanması talepleri var Avrupa Birliği'nde. Bunlar karşılanmadığı için endişeler de beyan edilmiş. Dediğim gibi gümrük birliği de artık nokta konmuş. Ne diyecek Ankara şimdi? Çok ısrarla söyleniyordu. Bu arada Avrupa Birliği'ninle gümrük birliği anlaşması update edilmediği, güncellenmediği için Türkiye zarar ediyor. Yeni yönetim, artık hükümet demeyeceğiz herhalde, yönetim ya da rejim, yeni yönetim ne yapacak bunu göreceğiz bu bağlamda. Bu arada Avrupa Birliği'nin Makedonya ve Arnavutluk'la üyelik müzakerelerini de bir yıl ötelediği, bir yıl sonrasına daha fazla reform talep ederek bir yıl ötelediğini aktaralım. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği Genel İşler Konseyi'ndeki kararları AB'nin ikiyüzlülüğü ve tutarsızlığı olarak değerlendirmiş, yazılı bir açıklama yapmış. Türkiye'nin katılım sürecinin devamının anlamsız bir neden sonuç ilişkisi içerisinde yeni koşullara bağlanmasını hiçbir şekilde kabul etmiyoruz demiş. Tabii neden sonuç ilişkileri genellikle anlamlı olurlar. Herhangi bir şey olur, bir neden olur ve o nedenin sonuçları olur. Dolayısıyla anlamsız bir neden sonuç ilişkisi derken neyi kastettiğini Dışişleri Bakanı'nın anlamak burada çok mümkün değil. Avrupa Birliği Türkiye'nin Kopenhag kriterlerinden geriye gittiğini, hukukun üstünlüğünü bir kenara attığını, demokratikleşmeyle ilgili uygulamaları kenara attığını, o hali kaldırmadığını iki senedir, o yüzden de müzakereleri devam ettiremeyeceğini söylüyor. Neden ve sonuç ilişkisi bu. Anlamsız noktaları nerede? Onu tabii Mevlüt Çavuşoğlu'na sormak gerekiyor. Neyi kastettiği konusunda Avrupa Birliği ile başlıklar bu halde gibi gözüküyor. Bu arada Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, onlar da başbakanlık sistemine geçtiler. Anımsayalım, Cumhurbaşkanlığı de başkanlık sisteminden geçmişlerdi bayağı bir sancılı bir sürecin ardından. Onun dış ilişkiler danışmanı Arsen Haratyan konuşmuş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tekrar seçilmesinin ardından ilişkilerde olumlu değişikliklerin beklenmemesi gerektiğini söylemiş. Ermenistan cephesinde de çok bir şey değişmeyecek gibi gözüküyor. ABD ve Avrupa Birliği cephesinde neler olacağını da göreceğiz. Bütün bunları programın ikinci yarısında tekrar anımsatalım, altını çizelim. Ergin Yıldızoğlu'yla konuşacağız. Ama tabii işin bir de mali yanları var. Financial Times gazetesi bütün bu mali piyasaların nabzını tutan seçimin ardından Türk lirası ve borsanın İstanbul'daki değer kaybının sürdüğünü yazmış. İşte gayri safi yurt içi hasılanın %6'sı kadar bir cari açık ve iki haneli enflasyon var. Bu işler kolay olmayacak. Hükümetin piyasalarla balayı dediler ama çok kısa sürmüş gibi gözüküyor. Türkiye'nin piyasalarla balayı. Bundan sonra yeni hükümet, pardon, yeni yönetim, yeni rejim ne yapacak bunu göreceğiz. Evet. Bir de Kuzey Irak'a hava harekatı gerçekleştiğini aktaralım. Sinat Haftan'ın Metina ve Gara bölgelerinde hava harekatı düzenlenmiş. PKK tarafından sığınak, barınak, silah mevzisi, mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiği açıklanmış. Afrin'de ise, Suriye tarafında ise Afrin kentinde iki bombalı araç saldırısında ilk belirlemelere göre 10 sivil yaşamını yitirmiş. Çok sayıda kişi de yaralanmış. Zeytin Dalı harekatı ile 18 Mart'ta PKK'nın etki, YPG'nin etkisinden, nüfuzundan alınmış idi bu bölge. Suriye ile ilgili bakıyorum, çok fazla başlık yok aslında. Rusya Savunma Bakanlığı Suriye'deki görevlerini tamamlayan 2 K-52 helikopterinin ve mürettebatının geri döndüğünü aktarmış. Sürekli bu sirkülasyon devam ediyor. Ürdün Başbakanı, yeni Başbakan Ömer El-Rezzas ise hiçbir şartla ülkeye yeni Suriyeli mülteci almayacaklarını söylemiş. Ülke ekonomileri çok sıkıntıda, büyük protesto gösterileri olmuştu. Ürdün'de başbakanı görevden almak zorunda kalmıştı Kral Abdullah. Tabii ki sığınmacıların sayısının artması Ürdün'deki ekonomik krizi daha da derinleştiriyor. En son da kriz Körfez'in para vermesiyle bağlanmıştı. Yani kendileri bir şey üretip ekonomilerini düzenleyecek, üretim bazlı daha adil paylaşıma dayalı bir model falan uygulamıyorlar tabii ki. Körfez'in zengin petrodolar sahibi monarşileri bastırıyorlar parayı Ürdün'e. Nereye kadar giderse. Transatlantik hattındaki ticaret savaşları. Dün aktarmıştım size, Harley Davidson üretimini Avrupa'ya büyük ölçüde taşıma kararı almıştı. Trump'ı da öfkelendirmişti. Harley Davidson firmasının ardından Jack Daniels da fiyatları ABD'de %10 zamlanacak. Şimdi bu gümrük savaşları tabii, herkes silahları çekiyor. Trump çelik alüminyum ithalatında %25 ek gümrük vergisi koyunca Avrupa Birliği de misilleme koydu. Misilleme yaptı. Simgesel öneme sahip ürünlere %25 ek vergi 22 Haziran itibariyle devreye girdi. Aktarmıştım size. Jack Daniels'ın fiyatı artacak bu durumda Avrupa'da. Çünkü gümrükle girecek, vergiyle girecek. Stoklar varmış tabii, neyse oradan kim ne kadar faydalanır bilmiyoruz ama böyle sıkıntılı bir tablo var. Bu tablo Türkiye için de geçerli olacak gibi gözüküyor. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Amerika'nın müttefiklerine İran'dan, bu arada İran'dan petrol ithalatını durdurma üzerinden bir başka yaptırım listeleri çıkacak. Amerika'nın kararları bizi bağlamaz dedi ama burada şimdiden Türkiye bu gümrük duvarları için, daha İran petrolü meselesi devreye girmeden ABD'den ithal edilen 22 malın ithalatına %5 ila 70 arasındaki değişen oranlarda gümrük vergisi getirmiş. İçki, sigara, otomobil, kağıt, pirinç, makyaj malzemesi gibi ürünler var. Bunların içerisinde Dünya Ticaret Örgütü'ne başvurulmuş ve vergiler kaldırılmazsa, kendilerine bu gümrük çelik hikayesinde kaldırılmazsa Amerika'nın ek vergilerine eş değerli ilave gümrük vergisi uygulanacağını da bildirmiş devlet Dünya Ticaret Örgütü'ne Türkiye. Burada bir de değişiklik yapılıyor. ABD menşeili diyor. Yani doğrudan ABD'den gelmeyen ama üçüncü ülkelerden, ikinci ülkelerden, başka ülkeden Türkiye'ye girecek olan bütün Amerikan mallarını kapsıyor. Bizde de Jack Daniels pahalılanacak, onu söyleyeyim size. Irak'ta Türkiye'den ithal edilecek beyaz etin vergisini %50'ye çıkartmış. Vay, evet. Türkiye'nin beyaz et ihracatında en büyük pazarıymış Irak bu arada. 5 Ağustos'tan itibaren ithal edilecek tavuk ürünleri ve tavuk parçalarından ek vergiyi %10'dan %50'ye yükseltme kararı almış. Demek ki bizim tavukçuluk sektörümüzü etkileyecek Irak'ın da bu kararı. Ayrıca doğal patates cipsinden alınan ek gümrük vergisini de %10'dan %85'e çıkartmış. Vallahi dünya hakikaten bir ticaret savaşları hiç gözükmüyor. Her ülke birbirine gümrük vergisi koymaya başladığı andan itibaren alarm zillerini herhalde çaldırmak lazım. Bu konuda ekonomistler böyle diyorlar. Bu arada İtalya'da Başbakan Giuseppe Conte, yeni sağcı hükümet, Avrupa Birliği'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımların otomatik olarak, yani yeniden oylama olmadan uzatılmasına itiraz etmiş. Adam gibi oturalım konuşalım, uzatacak mıyız tekrar tartışalım demiş. Ama tabii bütün bu ticaret savaşlarıyla birlikte bu iş nereye varacak? Rusya'ya yönelik bu tutum ne olacak? Değişecek mi, değişmeyecek mi? Göreceğiz. Evet, Amerika'dan bir haber. Anayasa Mahkemesi niteliğindeki federal yüksek mahkeme, Başkan Donald Trump'ın Eylül 2017'de Müslümanlara yönelik çıkardığı ülkeye seyahat yasağını onaylamış. İran, Libya, Somali, Suriye, Yemen'in yanı sıra Kuzey Kore ve Venezuela vatandaşları Amerika Birleşik Devletleri'ne giremeyecekler. Sadece gümrük duvarları yükseltilmiyor, böyle insanlara da duvarlar konuluyor. Mahkemenin başyargıcı John Roberts, Trump'ın kararının Müslümanlara karşı ön yargı olarak anlaşılmaması gerektiğini söylemiş. Fakat bütün bu ülkeleri terörist kategorisinde, terörist üretilen ülkeler kategorisinde görüyorlar. Burada da bir yamukluk var. Hakikaten seçim vaadiydi bu arada bu Trump'ın, onu belirtmek lazım. Suudi Arabistan aslında 11 Eylül olaylarının arkasında gösterilen ülkeydi ama Suudi Arabistan yok. Usame Bin Laden'in El-Kaide liderinin memleketi Suudi Arabistan yok. Ne var? İran var, Libya var, Suriye var. Dolayısıyla büyük tartışmalar var. Bu arada göçmenleri ayırmıştı Donald Trump. Çocukların manzaralarıyla ilgili ağlarken annelerinden babalarından ayrılan çocuklar, onların yeniden birleştirilmesi yolunda adımlar atılmış. 30 gün içerisinde çocukların aileleriyle birleştirilmesi. Kayıt dışı göçmenlerin çocukları, sıfır hoşgörü politikasını açıklamıştı Trump. Ailelerinden kopartılan çocuklar Texas eyaletinin Meksika sınırında Tornillo kentinde çadır kamplara konuluyorlar Amerika'da. Böyle hakikaten çok can yakıcı bu sığınmacı meselesi, bu boyutlara varmış durumda. Evet, Amerika-Rusya ilişkilerinde Amerikan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo dün açıklama yapmıştı. Amerikan Başkanı Donald Trump'la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye ve Ukrayna krizleri dahil olmak üzere konuşacakları pek çok konu olduğunu söylemişti. Bir süredir bir zirve ayarlanmaya çalışılıyor. Ne olacak? 11-12 Temmuz'da NATO zirvesi var Brüksel'de. Bunun öncesine denk gelir mi gelmez mi derken Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı John Bolton Moskova'ya gitti. Sergey Lavrov'la bir araya geldi. Hatta Vladimir Putin tarafından, devlet başkanı tarafından kabul edilmesi de bekleniyor. Ayrıntılarını henüz bilmiyoruz ama liderler zirvesinin hazırlı olarak algılanıyor. Rusya Güvenlik Komitesi Başkan Yardımcısı Yuri Averyanov'la da görüşmüş Bolton. İkili ilişkileri ele almışlar. Yani pek çok başlık var tabii. Suriye'den Skripal zehirlenme vakası, Rusya'ya yöneltilen suçlamalar, Ukrayna, NATO'nun genişlemesi, pek çok mesele var burada. Tabii asıl Trump'la Putin'in bir araya gelmesi mevzu ve Viyana ve veya Helsinki, Finlandiyalılar da, Finler de açıklama yaptılar. Bizim buralarda zirve düzenlemeye açığız dediler. Bu arada Amerikan Dışişleri Bakan Yardımcısı Wes Mitchell'ın Ukrayna ve Gürcistan'a silah sevkiyatını arttırdıklarını doğruladığını belirtelim. Amerikan Senatosu'nda pek çok haber çıkmıştı. Ben de size aktarmıştım. Habire silah yığılıyor. Gürcistan'ı da saymış, sadece Ukrayna değil. Amerika Birleşik Devletleri Rusya'nın sınırlarındaki hasmane güçleri böyle silahlandırıyor. Rusya'da NATO'nun Baltık'taki tatbikatının bölgesel güvenliği kötüleştirdiği yorumu yapmış. Şimdi sonbaharda 100 binlik bir tatbikat, 100 bin askerlik bir tatbikat yapacaktı NATO. Rusya'da bunu doğrudan hasmane olarak değerlendiriyor. Bu arada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Ukrayna'nın ayakları üzerinde güçlü biçimde durmasını istiyoruz. Reform süreci başarılı olmazsa bu gerçekleşmez diyerek Ukrayna'daki reforma el atmış. Kopenhag'daki Uluslararası Ukrayna Reform Konferansı'na katılmış. Türkiye Ukrayna ile çok yakından ilgileniyor. Kırım'la ilgili politikalarda söz sahibi olmaya çalışıyor. Ancak Moskova'nın bundan çok haz ettiği söylenemez gelen açıklamalardan anlıyoruz. Böylece Ukrayna'daki reform çerçevesine de Türkiye dış politik olarak müdahale etmeye çalışıyor gibi bir resim çıkıyor. Mevcut yönetimi övmüş, azimli olduğunu söylemiş mevcut yönetimin. Poroshenko yönetimi en büyük oligark Ukrayna'daki, bu arada onu belirtmek lazım. Eskiden pek çok oligark vardı, şimdi bir tane var, o da Poroshenko diyorlar bu işin uzmanları. Donbas ve Kırım'da yaşananların düzeltilmesinin reform edilmiş ve refaha ulaşmış Ukrayna'dan geçtiği gibi yuvarlak laflar dışında çok da net bir mesaj da göremiyorum açıkçası. Maalesef oligarklar ülkede hala ekonomi ve siyaseti kontrol ediyor demiş. Ha evet Çavuşoğlu. Yalnız işte sorun burada. Eskiden oligarklarmış, şimdi bir tane oligark, o da Poroshenko. Türk iş adamlarının yatırımları açısından yaklaşmış biraz Çavuşoğlu. Onu da belirtelim. Evet, son başlıkları sıralayacağım. İspanya'da Franco askeri diktatörlüğü döneminde çalınan bebekler, ki 30 bin bebeğin çalınmasından bahsediliyor. O bebeklerin akıbetiyle ilgili kritik dava başlamış durumda. Adalet yazılı tişörtlerle mahkeme önünde protesto gösterileri düzenlediler. 1939 ile 75 arasında hüküm sürdü Franco'nun faşist diktatörlüğü. Binlerce bebek çalınmıştı. Bazıları çocuklarına yıllar sonra kavuşmuşlardı. Evlat edinilenler var. Dava açılsın diye büyük baskılar vardı. Efendim Malezya'da seçim ezimetiyle iktidardan giden, kendi kurduğu devlet fonundan en az 4,5 milyar dolar hortumlamakla suçlanan eski başbakan, İslamcı başbakan Necip Rezzak'la bağlantılı evlerden çıkanlar herkesi şoke etmiş. Neler yok ki? 3 günde sayılabilmiş paralar, öyle söyleyeyim size, 116.7 milyon ringgit değerinde 26 ayrı para birimi şeklinde nakit para. 12 bin parça mücevher, 668.80 milyon ringgit, bunların paraları, para birimleri. Bilezikler, küpeler, broşlar, taçlar, marka çantalar, Chanel, Prada, Hermes. Yani hakikaten güneş gözlükleri, bunların hepsini evde biriktirmişler. Ne kadar açgözlü insanlar, hakikaten şaşıyor insan. Efendim bir ara verelim. Fırat Akarsel'den Dünya Gibi'yi dinleyelim. Az sonra Ergin Yıldızoğlu ile birlikte buradayız. Bizden ayrılmayın.
O günden geriye kalan bir avuç yeter. Gittiğimiz Luna Park'tan aşk bir yolculuksa, ineriz ilk durakta biz, inanmakta zorluk çekerken her gün yeminler edeceğiz, bir nefeste sonumuzu yazarken. Celat gibi aşk için dürüst olmayınca, şair gibi bitmeyen satırlar yazarken, gerçekleri anlayamadık ki bize bu fazla. Alev alev yandı sandı, yandı sandı sonra. Dünya gibi kalbi dondurup solduysa, geriye kalan bir avuç jeton, gittiğimiz Luna Park'tan aşk bir yolculuksa, ineriz ilk durakta biz, inanmaktan zorluk çekerken her gün yeminler edeceğiz, bir nefeste sonumuzu yazarken. Cellat gibi aşk için dürüst olmayınca, şair gibi bitmeyen satırlar yazarken, gerçekleri anlayamadık ki bize bu fazla. Alev alev yandı söndü, yandı söndü sonra.
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıracak başlamışlar.
Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden.
Profesör Hüseyin Bağcı'yla değerlendirdik.
Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkisi.
Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda Cumhuriyet Gazetesi yazarı, iktisatçı Ergin Yıldızoğlu var. Hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk, buyurun.
Ergin Hocam, şimdi çok tartışmalı bir seçim süreci yaşadık. Uzun süredir pek çok tartışma yapıyoruz ama hakikaten bir CHP'nin ana muhalefet partisi olarak gösterdiği aday üzerinden bir heyecan dalgası ortaya çıktı. Bütün dünyanın dikkatleri Türkiye'ye çevrildi. Sandıktan farklı bir sonuç çıkar mı diye ama olmadı. Bir takım değişiklikler var partilerin kombinasyonunda. Ve bundan sonra nasıl bir Türkiye olacağı, bunun içiyle dışıyla, dış politikasıyla, iç politikasıyla nasıl bir Türkiye olacağı tartışılmaya başlandı. Öncelikle ben sizin Türkiye'de bu olup biten seçim sürecinde olup biten gelişmeleri nasıl anladığınızı soracağım.
Çok zor bir soru. Şimdi seçimlerden önce yapılan tartışmalarda çok ufak bir azınlık, ben dahil olmak üzere, bu seçimlerin bu koşullarda gidildiği takdirde sonuçları önceden bellidir anlatmaya çalışıyorduk. Bu seçimlerin, bu koşulların değişmesine odaklanmak gerekir. Hı-hı. Gerekirse boykotu tartışmak gerekir, yapalım değil tartışmak gerekir, hı-hı, gibi şeyler, hı-hı, anlatıyorduk. Bunun nedeni hemen hemen benim de aynı paralelde olan arkadaşların böyle konuşmaları nedeni iktidar, siyaset ve devlet ilişkisine ve güç ilişkisine bakıyor olmalarıydı. Hı hı. Türkiye'de buna baktığımız zaman bu güç ilişkisi karşısında ve bunun bu o zamanki kompozisyon altında herhangi bir seçimi bu hükümetin kaybetmesi mümkün değildi. Çünkü bu bir hükümet değil. Hükümet artı başka bir şey. Bu bir siyasi iktidar. Siyasi iktidarlar seçimle gitmezler. Önce zayıflamaları gerekir. Kendi işlerinde parçalanmaya başlamaları gerekir. Ondan sonra belki seçimlerde artık dayanamaz hale gelirler. Bu işaretlerin hiçbiri yoktu Türkiye'de. Hı hı. Ama buna karşılık bir dalga, hatta dip dalgası filan lafları edildi hatırlarsanız.
Evet.
İnce'nin farklı bir liderlik ortaya sunar gibi gözükmesinden alışmamak, CHP'de alışılmadık, Erdoğan'da bu dil vardı tabii ki, alışılmadık kararlılıkta ve sertlikte bir dil konuşmaya başlaması, kendini yönetme eleştirileri şakaya çevirmesi hemen, dolayısıyla nötralize ederek etkisizleştirmesi gibi insanları heyecanlandırdı. Yani çok büyük bir kalabalık,
evet,
bir harekete geçti. Açıkçası ben İstanbul mitingini gördükten sonra galiba hani ince büyük olmasa bile zorla büyük hale getiriliyor galiba aşağıdan gelen basınçla diye, hı hı, düşünmeden edemedim. Yani, hı hı, kendi teorik analizlerimin aksine duygularım, arzularım egemen oldu.
Evet.
Ve netice itibariyle seçim günü yaşananlar, seçim gecesi yaşananlar, sonuçların açıklanış tarzı aslında ülkedeki daha önce hepimizin konuştuğu güç, siyaset, iktidar ilişkilerinin o kompozisyonunu doğrular yöndeydi. Onun hayata geçişi biçimindeydi. Ve de iktidarın kararlılığını, siyaset anlayışının ne kadar doğru olduğunu gösteriyordu. Ve dolayısıyla biz bu iktidarı bırakmayacağız diyenler iktidarı bırakmamak için gerekeni yaptılar ki bu böyle olur.
Hı-hı.
Kimse onları o açıdan suçlayamaz. Karşımdakileri eleştirmek gerekir. Siz niye gerekeni yapmadınız diye. Ve aldılar.
Peki hocam, şöyle bir vurgu yapılıyor. Sürekli olarak analizlerde görüyoruz iki gündür. Burada ittifaklar arasında değil, ittifakların içinde bir oy kayması daha önceki seçimlerle kıyaslayarak ve özellikle MHP herkesi çok şaşırttı. Hatta MHP'lileri bile şaşırttı. Öyle gözüküyor. Hı-hı. Kulisler buna işaret ediyor. Burada MHP'nin işte Bahçeli'nin parlamentoda hükümette denge denetim görevi icra edeceğiz. Zafer, tabii hangi denge hangi denetim Onu bilmiyoruz ama aslında %42 ile AKP'nin kaybeden taraf olduğu ve istediğini yapamayacağı değerlendirmeleri oluyor. İçeride iç politikada, dış politikada bir de ekonomik kriz var. Diplomaside, dış politikada da bir sıkışmışlık var. Amerika ile Rusya arasında gidiş geçer. Bunu nasıl okumak lazım? Yani bu,
şimdi,
bu kombinasyon.
Parlamento kompozisyonlarına ilişkin tartışmaların çok anlamlı olmadığını düşünüyorum.
Hı hı.
Çünkü Türkiye'deki yeni rejimin iktidarının ve iktidar düğümlerinin dağılışında parlamento etkin değil.
Hı hı.
Dolayısıyla parlamentoya girdik, oyumuz arttı, yok işte şu kadar kişiydik, şimdi bu kadar kişi olduk vesaire. Bunlar sonucu etkileyecek şeyler değil. Çünkü parlamento karar, yani yasama organı olmaktan çıktı Türkiye'de. Zaten o hal altında yaşıyoruz. Ne zaman kalkacağı belli değil. Hemen yan çizmeye başladı hükümet. Orası belirsiz vesaire filan diye. İktidar merkezileşmiş vaziyette. Devlet, hükümet ve de lider bir olmuş, birleşmiş vaziyette. Dolayısıyla MHP'nin oyu şu kadar artmış, bununki bu kadar olmuş, denge olur mu olmaz mı? Bence bu dikkatleri dağıtıcı bir şey. Bu meclisten herhangi bir iktidar kompozisyonu, basıncı, AKP'yi sınırlayacak bir irade çıkmaz. Çünkü bu öyle dizayn edildi zaten. Buna AKP üzerindeki baskılar realiteden gelecek. Yani AKP, yani siyasal İslam ve onu temsil eden AKP'nin politikaları üzerindeki en önemli basınç realiteden gelecek. Bu arkadaşların realite anlamakta ciddi bir sıkıntıları var. İktidarı çok iyi anlıyorlar. Ama onun dışında Türkiye ekonomisini, dışını, dışındaki ilişkileri, jeopolitik ve diplomasi sorunlarını anlamakta çok zorluk çekiyorlar. Bu saate kadar zaten belli şeylerinde, karelerin ne halde olduğu. Ekonomik kriz geldiği zaman, ki zaten çok yorumcuya göre başlamış vaziyette, reçete belli. Açıkçası liberal ekonomik model içinde kalındığı takdirde, kapitalist ekonomi modeli içinde kalındığı takdirde reçete belli. Bir taraftan alacaksınız, bir tarafa vereceksiniz. Kim güçlüyse ona vereceksiniz, kim zayıfsa ondan alacaksınız. Güçlü olanlar burada uluslararası mali sermaye. Çünkü Türkiye dışarıdan kaynak girmeden ne ihracat yapabiliyor, ne ithalat yapabiliyor, ne borçlarını ödeyebiliyor. Dolayısıyla eninde sonunda uluslararası sermaye ne isterse onu yapacak. Ya bir farkla, yani olur mu bilmiyorum.
Hı hı.
Ama bir yöntem denendi 1998'de Malezya'da. Uluslararası ilişkiler kesildi. Paranın konvertibilitesi kaldırıldı. Sermaye hesapları kapatıldı. Serbestliği kaldırıldı, pardon. Ondan sonra ama Malezya'da içeride banka sistemi yeniden düzenlendi. Uluslararası bankaların durumları, yerli bankaların durumları, bankalarda hisse sahibi olmanın koşulları, her şeyler yeniden düzenlendi. Bankalar birleştirildi, güçlendirildi. Sermayeleri genişletildi. Ondan sonra açıldı dışarıya.
Hı hı.
Şimdi bunu yapabilecek irade var mıdır, güç var mıdır, akıl var mıdır? Ülkedeki sınıflar kompozisyonu buna izin verir mi? Çünkü Türkiye sermayesi çok büyük ölçüde değerlenmek açısından dışarı bağlıdır. Bu anlamda dışarıdan, yani uluslararası mali sermayenin ve bugün günün kapitalizminin taleplerini getirmeye başladığı zaman da parayı alacağı kesim güçsüz kesimdir. Kaynakları transfer edeceği. Bunlar işçilerdir, emekçilerdir, orta sınıflardır. Ama yetmeyecektir. Kriz yine derinleşecektir bu arada. Türk lirasının değer kaybetmesi kaçınılmaz. Yok, değer kaybetmesini engellemek istiyorsanız halkın yoksullaşması kaçınılmaz. Bu durumda bunun siyasi sonuçları ne olur? Yoksullaşma nasıl kendini dışa vurur? Bunları bilmek zor. Yani bunların bir modeli yok. İnsanlar yoksullaştı diye militanlaştığına dair bir veri yok tarihte.
Hı hı.
İnsanlar atomize de olmaya ve de tamamen pasifize olmaya ve şeyleşmeye başlayabiliyorlar.
Ama şey örneği de var. Faşizm de çıkabiliyor oradan, milliyetçilik de çıkabiliyor.
Evet, evet. Şimdi zaten siyasal İslam'ın hem toplumsal tabanı, hem çekirdek destekçileri, hem kadroları, hem ideolojisi, hem dünya anlayışı günümüzün, yani 1930'ların faşizm modeline aynıdır demiyorum ama benziyor.
Peki hocam.
De benziyor.
Hı hı. Peki hocam, şimdi analizlerde bir başka dikkat çeken husus var. Özellikle Batı'da dile getiriliyor. Bu da dikkat çekici. Ne kadar inanıyorlar bilmiyorum ama Erdoğan'ın bu sandıktan çıkmasıyla Türkiye'nin artık Batı ile ilişkilerinin biteceği, Avrupa Birliği ile dosyasının kapanacağı, işte Amerika ile sıkıntılı başlıkların zaten devam edeceği ama yüzünü Avrasya'ya döneceği ve Avrasyacılığı benimseyeceği neredeyse kesin hüküm gibi ya da belki bir önleme mekanizması, fren mekanizması ya da önleyici bir argümanlaştırma diyelim ortaya atılıyor. Bunun bir zemini var mı hakikaten?
Şimdi Avrupalıların durumu gerçekten ikiyüzlü ve asla samimi değil. Türkiye zaten beni alın diye çabaladığı sıralarda, çaptırları birbiri arkasına açıp yerine getirmeye çalıştığı sıralarda, Kopenhag kriterlerine uyduğu sıralarda da Türkiye'yi almaya niyetleri yoktu. Almayacaklardı. Ben burada kendi gazeteciler çevresinde 90'lardaki ilişkilerimden biliyorum bana. Yani meydanda böyle konuşuyor ama her gün kapıların arkasında başka şeyler konuşuluyor, haberin olsun diye anlatıldığını biliyorum. Ama bunu söylemek mümkün değil, biz seni almayacağız demek mümkün değil ama şimdi çok kolay söylemek mümkün. Birincisi bu. Avrupa ile ve Amerika ile ilişkilerin değişip de Türkiye'nin Avrasyacı olmasına geldiğimiz zaman ise askeri ilişkiler var. Finansal ihtiyaçlar var. Eğer Çin devreye girip de aradaki açıklığı, finansal açığı doldurmazsa, ki doldurmaz, birdenbire Batı'dan bir bağımlı ülkeyi kapmış durumuna düşmek istemez. Putin gayet temkinli davranıyor Türkiye konusunda. Hani kaptık, hani atı alan Üsküdar'a geçti gibi davranmıyor.
Evet.
Ayrıca zaten onun da kaynakları belli. Dolayısıyla Türkiye'nin Batı'nın yüzünü Batı'ya dönmesi, Doğu'ya dönmesi dönebilir. Ama oradan ne gelecek Türkiye'ye? Burası meçhul. Orası iyi tanımlanmış bir yer değil. Yani bir NATO yok orada bağlanmak için. Bir Avrupa Birliği yok içine dalmak için. Orada da hala ilişkilerini düzene sokamamış ama işte birlikte davranmaya çalışan bir Şangay örgütü var. Bir Çin ve Rusya arasındaki bir ilişkiler düzeltilmeye çalışılıyor, yeni bir zemine gelmeye çalışılıyor ama kolay değil. İki tane emperyal gücü arasında kalıcı bir modus operandi oluşturmak. Dolayısıyla Türkiye'nin eskiyle ilişkilerini bozması, yeniye de üstelik yeni bir yere de gidememesi durumu Türkiye açısından, yani Türkiye'yi yöneten sınıflar açısından, sermaye grupları açısından önemli bir problemdir. Birdenbire tuhaf bir duruma düşerler kaynak açısından, uluslararası ilişkilerdeki destekleri açısından, ittifaklarının karşısındaki konumları açısından. Hangi ittifakları kalacak o zaman onu da bilmek zor. Yani bu yönetimin böyle bir çabaya girmesi mümkündür ama bu yönetimin de etrafını anlamadığı için olup biteni sık sık kafasını duvara vurması ve işleri daha da karıştırması. Üstelik de Batı ile Doğu arasındaki ilişkileri de bozmakta önemli bir faktör olması da mümkündür. Yani Rusya ile Çin ile Avrupa Amerika arasındaki ilişkileri de dinamitlemek gibi tuhaflıklar ortaya çıkabilir Türkiye üzerinden. Çünkü çok önemli bir yerde duruyor Türkiye. Yani hem İpek yolunun geçtiği bir yer, hem yukarıdan aşağıya iniş yeri, İran ile Avrupa arasında tampon vesaire gibi. Yani dolayısıyla bu tartışma yeni de değildir üstelik, yani Avrasya vesaire tartışması. Yeni dünya düzeni şekil almaya başlamadan Türkiye gibi ülkeler kendi yerlerini esas olarak, yani istisnaları olabilir belki ben bilmiyorum ama esas olarak belirleyemezler. Büyük güçler arasındaki dengeler tamamlandığı zaman onlar da bunun içinde bir yer bulabilirler kendilerine. Dolayısıyla o tartışmaya da böyle bakıyorum. Yani evet, telaşlanmıyorum o tartışmada.
Anladım. Peki Türkiye'nin Orta Doğu politikaları bağlamında yani Batı ile ilişkileri Avrasya denkleminin dışında bir de gerçekten işte bir ihvan yatırımıyla birlikte hem Batı'ya paralel olarak hem de bu bölgede hani biz bunların da ötesinde asıl burası bizim bir yeni Osmanlıcı perspektif vardı. Şimdi hala da onun devam ettiği anlaşılıyor. Cumhurbaşkanının Suriye'de her yeri güvenceye alacağız diye bir söylemi var mesela, dikkat çekici bir biçimde. Bu yeni dönemde biraz daha böyle kapasitesine münasip bir geri çekilme beklenebilir mi? Yoksa hakikaten katlanarak pazarlık gücünü arttırdığı fikrinden ya da bunu böyle zannetmekten ötürü daha üstüne gidecek bir yeni Osmanlıcılık resmi görebilir miyiz?
Dilerim var olan durumu bir değerlendirmek için dururlar önce. Hı hı. Çünkü yeni Osmanlıca zemin olarak gördükleri Arap dünyasında hiçbir prestijleri kalmamış durumda şu anda. Hı hı. Aksine açıkçası kendilerinin eski bir imparatorluk olduğunu, oraları baskı ve terör altında tuttuklarını unutmuş gibi davrandılar. Araplar ilk fırsatı hatırlatmaya başladı. Şimdi ise açık açık söylüyorlar. Suudi Arabistan varken orada, Mısır varken, Haşimiler varken Ürdün'de, yeni Osmanlı falan gibi bir durumun gerçeklikle en ufak bir alakası yok. Ayrıca Türkiye'nin böyle bir projeyi yürütecek kaynakları da yok. İşte az önce finansal sorunlarını konuştuk.
Evet.
Böyle bir kaynaklar için iki şeye ihtiyacınız var. Bir, gideceğiniz bölgeyi düzenlemek için dağıtacak paraya ihtiyacınız var. Gittiğiniz bölgede zaten son derece zengin ve para dağıtan merkezler var. İkincisi, para dağıtamadığınız yerde güç dağıtabileceğiniz, dayatabileceğiniz bir ordunuza, yani sert güç dedikleri şeye ihtiyacınız var. Türk ordusunun durumu çok parlak gözükmüyor. Özellikle bu geçtiğimiz 5-6 yıl içinde Ergenekon'du, Balyoz'du vesaireydi gibi pilotların çekip gitmesi gibi nedir yani teknolojik ihtiyaçlarının karşılanması gibi ciddi sorunları var. Şimdi bu ordu Orta Doğu'nun topunu attıracak bir ordu değil. Hı hı. Ya da geldik ve yürüdük ve herkes hizaya geçti. Yani Amerikalılar geldiler, burunları kanadı.
Evet.
Irak'ta.
Evet.
Hatırlıyorum, Amerikalı yazarlardan bir tanesi Morton Abramowitz'ti galiba. Yani Türkiye o zaman Cengiz Çandar falan işte Türkiye açılan boşluğu dolduracak falan diye konuşuyorlardı. Şeydeki Fornafer'deki bir yazısında ya yani o boşluğu biz dolduramadık yani. Hı hı. Sen nasıl, siz nasıl dolduracaksınız?
Evet.
Orta Doğu'daki dolayısıyla Türkiye'nin yapması gereken acilen Suriye ile, Suriye rejimiyle işlerine bir şekilde bir yola koyması. Hı hı. Oradaki kavga gürültüye son vermesi. Hani bunlar şimdi olacak işler değil ama.
Evet.
Hani Kürtlerle bir şekilde bir modus operandi kurması arasında. Evet. Kendi iç işlerine bakması. Çünkü şu anda hem içeride büyük bir bölünmüşlüğü var. Hı hı. Dışarıdan bir mali kriz geliyor. Ekonomi kırılgan. Ayrıca dünya ekonomisinde ciddi bir mali kriz işaretleri belirdi. Ciyak ciyak bağırıyorlar insanlar. Hı hı. Geliyor, hı hı, geliyor diye. Hı hı. Şimdi bu durumda ne yaparlar? Bu durumda istedikleri olmadığı takdirde histerik bir şekilde baskıcı ve daha saldırgan olurlar. Bu da korkutucu yanı işin.
Evet. Bu bağlamda son olarak Kürt meselesini ayrıca soracaktım. Çünkü şimdi sözü demin konuştuğumuz bu kompozisyon, hani parlamentoda çok sınırlandırıcı bir etkisi olmaz dediniz ama hani sonuçta MHP'nin özellikle son iki senedir tutumu belli HDP konusunda ya da Kürtlerin siyasi temsilcisi olarak Türkiye'deki HDP konusunda, bırakalım PKK'yı. Amerikan yönetiminin Suriye'deki varlığının ve Rusya ile bu güç mücadelesinin bir şekilde Suriye Kürtleri üzerinden yürütüldüğünü biliyoruz. Türkiye'nin de orada bir sıkışmışlığı var. Hükümet istese bile kolay kolay herhalde geçmişte işte ki Kürt açılımı ya da çözüm süreci söylemlerine dönmesi mümkün olmayacaktır. Bu da başka bir sıkışmışlık yaratmayacak mı Türkiye siyaseti içerisinde?
Tabii. Yani şimdi seçim sonuçları bütün yani Güneydoğu'da yaşanan o gece ve gündüz boyunca yaşanan her şeye rağmen HDP'nin nasıl bir olgu olduğunu bize bir kere daha gösterdi. Bu bir realite. Türkiye siyasetinin çok önemli bir yapbozunun önemli bir parçası bu. Türkiye'de siyasi, her siyasi istikrar lafının birinci maddesine Kürt meselesi üzerine bir şey söyleyerek başlamak gerekiyor. Fakat o kadar büyük bir tahribat yapıldı ki geçtiğimiz yıllarda. Bu Hendek savaşları falan evet. vesaire gibi. Yani tanklar, Türkiye tarihinde ben tankların şehirlere girdiğini hatırlamıyorum.
Evet.
Binaların içinden geçtiğini hatırlamıyorum. Böyle resimler gördük. Şimdi bu koşullarda Kürtleri ile diyalog kurmanın en önemli yolu HDP. HDP ile konuşmak için gereken dile bu rejim sahip mi değil mi çok önemli yani belli olmayan bir şey. Artı bir şey vermesi lazım HDP'ye. Yani bir şey önermesi lazım. Hiçbir şey önermediler bugüne kadar. Sen bizi destekle. Desteklemeyince de histerik bir hareketlere girip ihanettir, şudur budur, hadi senin dillerini içeri koyacağız filan. Peki ne öneriyorsunuz Kürtlere? Yani Kürtlerin sakin olup oturması için. Hiçbir şey önermiyorsunuz.
Bitti deniliyor ama Kürt sorunu zaten. Öyle dedi yani.
Bu bir realite sorunu yani. Biz dünyanın lider ülkesiyiz dedi deniyor. Ondan evet. sonra dünya sustu. Hiçbir yaprak kıvıldamıyor. Herkes bizi izliyor da dendi.
Evet.
Yani şey yok ki yani insanın ağzı torba değil ki biliyorsunuz. Onları ne isterse söylüyorlar. Yani 500 kişi zor toplandı oraya. 5 milyonu da denebiliyor.
Evet.
Ondan sonra kendi doğumundan önceki tarihlerde büyük sınıflarda yaşandığını iddia edebiliyor birisi. Yani dolayısıyla yani biz post-truth falan geçtik yani. Absürt, Aynoskı play'inde yaşıyor gibiyiz yani memlekette.
Evet. Peki hocam, çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim.
Değerli yorumlarınız için devam edeceğiz süreci anlamaya. Özellikle de dış politikayı, Türkiye'nin neler yapabileceğini ve içeride olup bitenleri takip edeceğiz. Çok teşekkürler katkılarınız için.
Ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar.
Sağ olun. Evet. Ergin Yıldızoğlu'yla konuştuk. Türkiye seçimleri hem iç hem de dış dünya açısından ve Türkiye'nin dış politikası açısından okumasını yapmaya çalıştık. Kesme Şeker'den Ne Zaman Gitti Trenle veda edelim. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın.
Uzundur ömür, meraklanma, mühimdir yalnızlık, telaşlanma. Saatler geri yavaşlama, sayfalar sarı, bir zamanlar genç olsan da. Yaşamdan yaralı hayvan gibi, insafa gelmeyen sahip gibi. Duygular, saygılar eşyalardan sonra yazılmış suya, bir zamanlar aşk olsan da. Ne zaman gitti tren, bir ben kaldım bir de gölgem. Saatim mi geri kalmış bilmem. Ne zaman gitti tren, rüzgara kapıldık biz. Yelkenler delik deşik, acıktık bir anda acıya. Bir rüzgara kapıldık biz. Ne sen anladın, ne ben öğrendim. Ön sözler gereksizmiş, geç bildim. Okuduk yine de, gençmişiz işte. Öylesizliğin daha güzelmiş öylece. Bir kısa film, hayattan kalan oyuncu olsan, yönetmen olsan. Gördüklerini unutmuş olsan, yaşamak bazen sabır ister. Ne
zaman gitti tren. Bir ben kaldım bir de gölgem. Saatim mi geri kalmış bilmem. Ne zaman gitti tren. Bir rüzgara kapıldık biz. Yelkenler delik deşik. Acıktık bir anda acıya. Bir rüzgara kapıldık biz. Ne zaman gitti tren. Bir ben kaldım bir de gölgem. Saatim mi geri kalmış bilmem. Ne zaman gitti tren. Saatim mi geri kalmış bilmem. Ne zaman gitti tren.
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız var.
Biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yandan sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.